Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Devlet ulufelerinden, kredilerinden, burslarından, maaşlarından istifade etme, vatandaşlardan, esnafın verdiği şeylerden ne kadar istifade etme gibi konuları ele aldıktan sonra helalin de fazlasının sorun oluşturabileceğini, mubahın da aşırı gidilmesi halinde sorun oluşturabileceğini izah ettiği sadedinde bize yeni başlıklar açmıştı. Demişti ki mesele bir vera meselesidir, takva meselesidir veya fıkıh düzeyinde kalma meselesidir. Yani işin bir helal haram diyeceğimiz boyutu var. Bir de derdi Allah olan, ben şeriatıma göre tam bir Müslüman olmak istiyorum diyen insan düzeyi var diye bize izah etmişti. Derse başlamadan önce içimi kemiren ve rahatsız eden bir durumu arz etmek istiyorum. Bu konu iyi anlaşılsın diye. Yüzlerce soru okuyorum ve dinliyorum. İnsanlarla mülakatım oluyor. Mesela gencecik hanımlar soru soruyorlar. Sorusuna başlarken diyor ki hocam benim bu dünyada hiçbir derdim yok. Allah için yaşamak, çocuklarımı Allah için yetiştirmek bunu istiyorum diyor. Bir gazali dirildi zannediyorsun kendisini sunarken. Tabii ki niyeti yorumlamıyorum. Kalpleri Allah biliyor. Ama o kendisini öyle bir sunuyor ki Allah için yaşamak, Allah için aile kurmak, dinimi yaşamak, peygamberimin izinden gitmek, bu kavramları kullandın mı sıfır haram yaşıyorsun demektir. Ondan sonra diyor ki eşimle Antalya'ya tatile gittik. Orada otel konusunda eşimle tartıştık diyor. İşte ben mi haklıyım, o mu haklıyım soruyor. Yani eşi ona burada havuza girme, sadece tatil yapıp gelelim diyor. O bayanlar havuzu diyor. Bir örnek sadece, bu konu bu değil. Şöyle bir sıkıntı var ve ben anlayamıyorum bunu. Yani biz Allah için yaşamak istiyorum. Ben peygamberden başka dostum yok dedik mi her şeyin dümdüz olduğunu, ondan sonra Allah-u Teala'nın bizi Evliyaullah'tan saydığını, bize hiçbir şeyin haram olmayacağını mı zannediyoruz? Hristiyanlar ve Yahudiler de böyle yapmadılar mı? Ağır gelen Tevrat'ın, İncil'in ayetlerini kendilerine göre hafifleştirdiler. Yani Allah için yaşıyorum, takva yaşıyorum. Yani bu sözleri bari kullanmaması lazım insana diye geçiyor içimden. Ben böyle şeylerle karşılaştım mı? Hangi dünyadayım onu anlayamıyorum bir türlü. Kendimi bir garip hissediyorum. Şimdi burada biz Gazali'nin rahmetullahi aleyh vera düzeyi diyor, takva düzeyi diyor. Bu meselenin caizlik düzeyi diyor. Bir alem yani Gazali kendi başına bir alem. Bunun için derse başlamadan bir hatırlatma yapmış oluyorum bunu. Takva bize göre olmaz yahu. Allah'ı seviyorum sözü. O seni seviyorsa gerçektir. Seni Allah'ı seviyorum demekle sevinmiyor ki Allah. Benim derdim İslami bir aile düzenidir demekle aile İslam olmuyor. Yani bu sözlerin de hesabını sorar Allah sonra. Bir çeşit münafıklık bunlar çünkü. propagandasını yaptığın şey %100 şeriat. Tam ashab-ı kiram, yani zannedersin ki ashab-ı kiramın işte bu asırdaki yaşayan bir modeli zannediyorsun. Ama helallerde bir savurganlık, sınırsız helal. Ondan sonra şeriat kuralları konusunda taviz verebildiği kadar veriyor. Ramazan-ı Şerif'te çok hassas iftar veriyor. Onunla da ashab-ı kiram düzeyinde olduğunu zannediyor. Buradan ben bir çıkış yolu olarak iki noktayı ikaz edip Rabbimin önünde rahat etmek istiyorum. Birincisi, ashab-ı kiram başta olmak üzere selefi salihinin, yani birinci nesil sahabi, onların çocukları ve onların çocuk, bu üç neslin zahit ve abidlerinin hayatını çok okumak lazım. Çok ama. Ahmet bin Hanbel'i tanımak lazım. Ebu Hanife'yi tanımak lazım. Sadece fıkıh bilgisi olarak değil. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, bir de kafa yapısı var. Bir İslam devleti olan Abbasi devletindeki, bugün dünyada Abbasi devletinin yarısı kadar olacak bir İslam devleti yoktur. Abbasilerden sonra da bir daha o devlet düzeyi yakalanamadı zaten. Onlar Emevi düzeyini yakalayamadılar. Emeviler ashab-ı kiramın, Raşid halifelerin düzeyini yakalayamadılar. Yani müthiş bir İslam yükselişi vardı. Devlet İslam devletiydi. Buna rağmen Ebu Hanife rahmetullahi aleyh o devlette görev almayı, o devlette maaş almayı kabul etmedi. Baskı yapılınca daha çok diretti. Hapse atıldı, kırbaçlandı. Katillerle, hırsızlarla aynı hapishaneye atıldı. Ama Ebu Hanife çağrılırken mahkemeye, halifenin Kadıl Kudat, bugünkü Yargıtay Başkanlığı diyelim, ya da Danıştay Başkanlığı gibi devletin en üstten ikinci görevlerinden bir tanesinde memur olmayı kabul etmedi. Kabul etseydi hiçbir engel yoktu. Kabul etmedi. Niye kabul etmedi? %100 Allah için çalışmıyorsunuz. Sizin adınıza ben niye fetva vereyim dedi. Şimdi Ebu Hanife, Hanefi, %100 Hanefi, Hanefi, Hanefi, mübarek zannedersin Ebu Hanife'nin, yani Allah fotokopisini yaptı, bir tane de bizim zamanımızda gönderdi. Öyle Hanefist. Hanefi bile değil, Hanefist yani, koyu Hanefi. Ama kendisi, eşi, çocukları, aba o ecdadı, devlet memuru olsun layık bir devlette diye, yani yapmadığı kalmıyor. Bu bir gülünçlük, mübalağa yapmamak lazım. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kafa yapısını anlamak gerekiyor. Onları okumak, iyi öğrenmek gerekiyor. İkinci nokta da Allah bizi onlara benzersek kulu kabul edecek. Kendimize göre uyarladığımız bir mantıkla kulluk yapamayız biz. Şimdi yeni bir fitne başımıza çıkardılar. İnşallah devamı olmaz, sönüp gider. Yani Ahmet bin Hanbel anlayışına karşı bunu da din üzerinde okumuş yazmış insanlar söylüyorlar. Ahmet bin Hanbel'i aşırılığın simgesi görüyorlar. Bir Anadolu irfanına göre Müslüman olmak lazım diyor. Bu sözde samimiyet olmadığını düşünüyorum. Bu sözü söyleyenlerin birileri adına bu sözü söylemiş olma ihtimali çok yüksek geliyor. Bühtan etmek istemem, iftira etmek istemem, kalplerini okumuş gibi olmak iddiasında değilim ama Allah utanmak nasip etsin herkese. Bu ne ya? Medine-i Münevvere orası. Anadolu ne zaman Müslüman oldu? Şamanizmin tehdidinden ne zaman kurtuldu? Hala hidrelezdi, bilmem neydi, ateşin etkileri var Anadolu'da. Hala şamanizmin izleri sürdürüyor kendisine. Böyle bir ortamda Anadolu İslam'ın ölçüsü olur mu ya? Anadolu, Kafkasya, İngiltere, Amerika, Avustralya, her yer Medine'nin izinden gidecek. Bu dünyanın merkezi Medine'dir. Kainatın efendisi Medine'de çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok tehlikeli sözler bunlar. Anadolu irfanı. Mesela çok yakın günlere kadar yoğun telaffuz ediliyordu. İşte maturidilik çizgisinin dışındaki bütün çizgiler batıldır gibi. Ya da bütün çizgilerde aşırılık var gibi. Ne özelliği var Maturidiliğin? Eğer Maturidilik ashab-ı kiramın çizgisine, İmam Ahmed'in, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi, Malik bin Enes'in, İmam Şafii'nin çizgisine fark edildiyse reddederiz Maturidiliği. Reddederiz. Böyle bir Maturidilik masonluk gibi bir şey olur o zaman. Ki ebediyen böyle değil Maturidilik. Daha titiz Kur'an anlayışı, daha titiz sünnet anlayışı, daha titiz ashab-ı kiramı takip etmek demektir Maturidilik. Fitnelere karşı daha Kur'an savunucusu, daha sünnet savunucusu anlayışa biz Maturidilik diyoruz. Öyle sen laik bir devletin bilmem ne uygulamalarını benimsemek için, kız erkek karma ortamlarda güya din eğitimi görüyor, hassasiyeti kaybolmuş bir din anlayışını kılıflandırmak için Maturidilik dedin mi ben ondan masonluk anlarım. O benim için tehlikeli bir şey olur. Bunlar bir nevi bu asrın bid'atleri, bu anlayışlar. Bu çok kötü bir gidişat olur. Allah muhafaza buyursun. Biz Gazali'yi okuyoruz burada. Bu fıkha göre caizdir diyor. Ama işin bir de vera boyutu var. Vera boyutunu bir inceleyelim diyor. Aman Allah'ım ne vera ya? Ahmed bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh ve haşerena ma'ah. Ahmed bin Hanbel'in, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, Ebu Hanife, İmam, Azam'ın yolunu aşırı bulmak ya da onları o zamanın gerçekten samimi, Allah razı olsun ne dostlarmışlar diye düşünmek. Yani kalıbımız değil de tarihimizin saygın insanları gibi görmemiz sapıklıktır. Onlar bizim kalıbımızdır. O kalıba uyduğumuz kadar Allah'ın razı olacağı kullar oluruz. Filanca yasaları ne yapacağız? Filanca modern akımı ne yapacağız? İnterneti nereye koyacağız? Cehennemin dibinde gayya kuyusu var. Oraya atabilirsin onları. Eğer bir şey Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kafa yapısı, yani onun insan olarak değil Allah'a uyduğuna inandığımız kafa yapısı, İmam Malik'in kafa yapısına ters düşüyorsa, onu da ben Müslümanlık olarak yaşayacaksam gayya kuyusunun da en dibinde yeri var ona. Hiç bizimle bir ilgisi yok. Böyle Müslümanlık olmaz. Böyle Müslümanlık asla olmaz. Bu sözler ağır kabul ediliyor. Keyfimizi bozuyor kabul ediliyor. Olabilir. Ağır hafif anlamam ben. Kıyamet olunca hangi söz ağır, hangi söz hafif, hangi söz nifak, hangi söz iman olduğu anlaşılacak. Allah muhafaza buyursun. Biz madem ümmetimizin imanı, dini, şeriatı üzerine konuşuyoruz, bunları söyleyeceğiz. Bu hakikat böyledir diyeceğiz. Elbette Allah'ın bazı kulları, ya Rabbi Ebu Bekir neredeyse ben oradayım, kafa yapısı olarak, iman olarak diyecek. Medine benim yüreğimin merkezidir diyecek. Bazıları da nefislerine mağlup oldukları için ve şehvetlerinin önünü alamadıkları için, iktidar hırsından, para hırsından, bunlar hepsi şehvet türleri, akraba baskısından, çevre baskısından sıyrılamadıkları için, onlar da Anadolu irfanı, Kafkasya irfanı, Londra irfanı, Hollanda irfanı bir şey diyecekler. Şeytan çok şey der. Allah tek söz söyler ama. Allah bir kere konuşur, şeytan milyon kere konuşur. O yüzden rengarenktir şeytanın önerileri. Çok caziptir ama Allah bir kere konuşur. La ilahe illallah der Allah. Başka bir şey demez. Bunu demeyeni de kabul etmez. Nauzu billahi teala. Bir afetin ya eşiğindeyiz ya da içindeyiz. Her halükarda da mümin olarak imanımızı korumak zorundayız. Hiç kimse kabul etmez bu sözleri de. Tek Ebu Bekirci, Ahmed bin Hanbelci olarak kalırız. İnşallah teala öyle kalırız. Bir kişi de kalsak, 1 milyon, 1 milyar da kalsak hiç önemli değil. İbrahim aleyhisselam da tek başına kalmıştı. Nuh aleyhisselam tek başına kalmıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senelerce tek başınaydı. 3 kişi, 5 kişiydi. Kalabalık küfrün ölçüsüdür. İmanın ölçüsü de tek olan Allah ile beraber olmaktır. Bizde böyle %51 olmak diye bir şey yok. %100 Kur'an'a uymak diye bir şey var. %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak var. %100 Ebu Hanife'nin, Ahmet bin Hanbel'in, Malik'in, İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyhim cemiyen çizdiği yolda olmak vardır. Bir kişi olmaya razıyız. 5 kişi olsak memnun oluruz. 1 milyar olsak, 5 milyar olsak daha hoşumuza gider. Bunun için gayret ederiz ama sayı saymayız. Rıza sayarız. Allah'ın rızasını sayarız. Razı mı Allah? Elhamdülillah. Elhamdülillah der, şükür secdesine kapanırız. Şimdi yani burada geçen ders bu bölümü okuyacaktım. Bu girişi yapabileyim diye bu bölümü, bu dersi ertelettim. Çünkü burada ağır bir soru soruyor. O sorunun cevabını da kendisi veriyor. Anlayabilelim diye bu açılımı yaptık. Bismillah. Şimdi başlayabiliriz. Fe'in kulte. Biraz önce ne demişti bir önceki bölümde? Şeriatın zahiri hükmü var. Bir de vera boyutu var demişti. Zahiri hükmü, bir müftüye soruyorsun, caizdir diyor sana. Olur demek istiyor. Neye örnek vermişti? İnsanlar, esnaf talebeye burs veriyor. Alalım mı bunu? Yahu esnaf işte kim bilir helal kazanmıyordur diye incelemesen, zahire göre yani yüzeysel görüntüye göre bu kağıdın üzerinde ne yazıyor? Bu zahiri görüntüsüdür. Buna göre caiz bu diyor sana. Takva ayrı bir bölümdür, el sürme buna diyor. Vera ayrı bir bölümdür, çok uzak dur bundan diyor. Şimdi diyor ki, fe'in kulte, sen şöyle bir itiraz yapabilirsin. Feke'ennel vera'a, sanki vera' dediğin şey, yuhalifu şer'a ve hükmehu. Vera' yani bu üst düzeyden takva yaşama anlayışı, şeriatın hükmüne aykırı mı acaba? Şeriatın caiz dediğine, olur dediğine, madem öyle fıkıh olur diyor, vera diye bir ekol mü var? Bu şeriatın hükmünü de kabul etmiyor. Hani anlaşılsın diye diyorum, buraya girecek bir söz değil aslında. Bu Türkçe'de kraldan kralcı diye bir şey deniyor ya, kraldan daha kralcı olma sen. Yani normalin üstünü aşma manasında. Yani vera dediğimiz, bunu biraz daha halk düzeyinde takva hayat dediğimiz şey, yani şeriattan da mı daha üstün dersen, fe'lem şunu bilmelisin, enne şer'a şeriatımız mevdu'un yerleştirilmiştir, alel yusri ve semahati, şeriatımız en kolay ve en toleranslı olacak şekilde ayarlanmıştır. Mevdu'un ayarlanmış, konmuş, yerleştirilmiş demek. O anlama konuyor. Yani şeriatımız insanların yapabilecekleri ve Allah'ın razı olacağı en esnek noktada durur. Zorluk olmasın dinde diye. Demek ki bir fıkıh kitabı, şöyle bir fıkıh kitabını baştan sona okuduğumuzda, fıkıh kitabı Allah'ın razı olacağı son nokta ile İnsanların yapabileceği en esnek nokta arasında duruyor. وَلِذَٰلْكَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem, bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ سَمْحَةِ, ben tertemiz ve kolay bir dinle gönderildim. Yani katıksız bir dinle gönderildim. وَالْوَرَعُ, vera' ise, mevdu'un ale'teşdidi ve'l-ihtiyati. Vera en son ve ihtiyatlı noktaya göre belirlenir. Kıyle, kema kıyl, şöyle denmiş. El-emru ale'l-muttaki adyak min akdi't-tis'in. Müttaki olan için, normal Müslümandan bir de takva düzeyine çıkan için, Akdi't-tis'inden daha dar bir yol vardır. Akdi't-tis'ini sözlükte bulamazsınız. Ben şöyle tarif edeyim, anlayın. Sonra konuya tekrar dönelim. Bu duyma engelliler için böyle işaretler yapıyorlar. Anlamadan tabii ben yapıyorum. Herhalde öyle yapıyorlar geliyor bana. Bize göre anlamsız. O adam ne işaret yapıyor böyle, ama onlar bir dil öğreniyorlar. O dilde böyle yapınca böyle kendilerine göre bir şeyler anlatıyorlar. Allah muhtaç etmesin hiçbir mümini, hiçbir insanı. Bu Araplarda geçmişte rakamlara el işaretleri vermişler. Mesela 90'ı şöyle anlatıyorlar. Ben şimdi şöyle yapayım. Ha, şu parmaklarım yok. Şunu 90 olarak, bunu yapınca karşısındakine 90 demek istiyor. Şimdi burada bu arada hiçbir delik kalmıyor. 90'ın deliğinden daha dardır takva diyor. Yani bu dersimizle ilgisi yok ama sözlükte bulamazsınız bu ifadeyi. Onun için böyle anladım. 90 buna diyor. 60 niye diyor? Bunu bulana kadar zaten bir sürü vakit harcadım. Bir Arap Medineli bir hoca efendiye sordum. Bu akdüttisin nedir? Böyle WhatsApp'tan işaret gönderdi. Ondan anlıyorum. Sözlüklerde falan bulamıyorum bunu. Bulamadım daha doğrusu. Ya da hakkıyla incelemedim. Burada maksat 90 nasıl yapılıyor değil konumuz. Yani darlıktan söz ediyor. 90'ın deliğinden daha dardır takvadan geçiş diyor. Biz buna iğne deliğinden geçmek diyoruz Türkçe'de. İğne deliğinden geçmektir. Demek ki şeriatı Allah kabul edebileceği, daha ötesini kabul etmiyorum dediği son noktaya koymuş. O son nokta da insanların kaldırabileceği noktadır. Şimdi bir örnek iyi anlaşılsın. Devlet emekli maaşı veriyor. Ama kime veriyor bunu? Sen 30 sene mesela çalış, her ay sigorta ver bana, o verdiklerinden toplarım, sana veririm diyor. Sonra diyor ki, her sene bunu değiştiriyor tabii, en az 300 lira her ay vereceksin diyor. 300 lira verirsen, bütün emekli olduğun zaman sana işte 1000 lira aylık veririm diyor. Sonra diyor ki 300 değil de maaşın yüksek olur da 500 yatırırsan 1200 lira veririm aylık diyor. 5000 lira yatırırsan emekli olunca da sana 100 bin lira aylık vereyim diyor. Her ay o kadar para yatırırsan. Ama 250-300 neyse en alt limit, ondan aşağısını kabul etmem diyor. Yasal suçlu sayarım, hapis cezası veririm sana diyor. Bunu mecbur ödeyeceksin. Bundan fazla ne kadar ödersen emekli maaşın da o kadar. La teşbih ve la temsil. Şeriat o en az asgari sigorta ücretidir. Bunu yapmazsan seni Müslüman kabul etmiyor zaten. Bu kadarını da ödersin diyor. Ben sana maaş veriyorum zaten. Vatandaş fabrikada çalışırken sana maaş verecek. En asgari bu kadar ödeyeceksin. Bununla cennete girersin diyor. Şeriat budur. E peki cennette inşallah iman ehli olduğumuz için, ibadet yaptığımız için girdik. Ebu Bekir radıyallahu anh nerede olacak? Biz nerede olacağız? Bizi aynı sandalyelere oturturlarsa asgari ücretli birini, Ebu Bekir'in emeklerine yazık değil mi radıyallahu anh? Sabaha kadar gözyaşı döken Rabiatül Adeviye'ye yazık değil mi? Bizimle aynı olursa. Ne oluyor? Onlar daha fazla sigorta primi ödedikleri için, daha fazla emekli maaşı aldığı gibi insanlar. Onlar adeta ibadette, takvada, haramdan kaçmakta, daha fazla gayret gösterdikleri için daha fazla yer. İşte vera programı böyle bir program. Şeriat en asgari düzey demek. Onun için onların düzeyinde haramdan kaçmak diye bir konu yok. Haramlar sıfır zaten hayatlarında. Mekruhla savaşmışlar. Mekruhla savaşmışlar. Kazara biri sağ elle burnuna tutsa, bu mekruh bir iş olarak, tenziyen mekruh olarak, onlar için gitti, eli felç oldu zannetmişler. Bize göre abartı zaten o. Tıpkı ne gibi? Asgari ücretle geçinen birisinin Paris'te otel satın almaya kalkması gibi komik bir şey. Senin asgari ücretle geçiniyorsun, kirayı zor veriyorsun. Paris'te otel nasıl alacaksın? Nasıl deniyor? Aynı şey bizim için de geçerli. Biz İmam-ı Azamların takvasına, Fudayl bin Ayyadların, Hasan Basri'lerin takvasına baktığımızda saçımızı kaşıyoruz. Hey, adamlar deli mi neymişler gibi geliyor bize. Vera düzeyi bizim için çok uçuk kalıyor. Ama Allah böyle bir hedef koymuş mu? Koymuş. Ya niye koydun bu hedefi ya Rabbi? Ya herkes asgari ücretle mi geçinecek? Çok çalışıyor, çok ödeme yapıyor. Emekli olunca da Süreyya yıldızı gibi mesafelerde olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında olacak. Biz mesela Havz-ı Kevser'den bir tas içelim yeter diye teselli bulacağız. Belki. O ise hep orada oturacak. Akşama kadar Havz-ı Kevser'in başında oturacak Efendimiz de. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vera böyle bir düzey. Şeriata aykırı değil. Çok kazanmak isteyen için açılmış bir kapı. Vera kapısı. Sümmel vera'u mineşşer'i eydon. Bir de şunu unutma. Vera dediğimiz de şeriatın kendisidir zaten. Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor? Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum buyuruyor. Koşun koşun diyor. Yürüye yürüye esneye esneye gidin demiyor. Bizimki esneye esneye sallana sallana gidiyoruz biz. Ama Allah-u Teala koşun koşun cennete koşun buyuruyor. Ve kilâhumâ fil aslı vâhidun. İkisinin de kökü aynı. Neyin iki? Kur'an'ın, şeriatın ve vera'in kökü aynı. İkisinin de Kur'an'dan geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Birisi çok lüks gibi duran bir çalışma. Öbürü de yasal boyutuyla yeterli çalışma. Velakin lişşer'i hükmâni. Şeriat dediğimiz şeyin iki hükmü vardır. İki türlü hükmü. Hukmul cevâzi ve hukmul efdalil ehvati. Sana fakih caizdir der. Ne demek caizdir? Günaha girmezsin demek. O kadar. Ve hukmul efdalil ehvat. Bir de İşin en iyi olan, en güçlü olan tarafı var. Şeriat onu da söyler sana. Yani şeriat sadece paçayı kurtaracak kadar söz söylemiyor. Neyi söylüyor? Daha iyisi de var bunun. Harama düşmezsin, tamam. Haram yok bu işte. O kadar. Bazılarının zannettiği gibi şeriat avam tabakasının böyle sıradan Müslümanların yaşayacağı bir şey. Bir de bir tarikata giriyorsun, dupleks Müslümanlık yaşıyorsun filan. Ama çocuksu şeyler bunlar. O da şeriat. Şeriat yani böyle avam kamerası gibi, bir de ekselanslarının bulunduğu yer gibi iki kamera ayırmıyor insanlara. Her halükarda hepsi şeriat. Birine tamam bu kadarıyla azaptan kurtulursun diyor. Öbürünü de ne kadar koştuysan o kadar sana akıttığın terin, çektiğin yorgunluğun karşılığını Allah sevabı olarak veriyor. Fel caizü yukalu lehu hukmü şer'i. Caiz olana şeriat böyle dedi deriz. Vel efdal el ehvat yukalu lehu hukmü vera. Daha üstün, daha ihtiyatlı olana da vera düzeyi deriz. Fehumâ ma'a temeyyüzihimâ vâhidun fil asli. Her ne kadar ikisi ayrı gibi duruyorsa da asılları bir tane bunların. Kur'an'a bağlılık. Başka bir asıl yok. Fefem zâlike râşiden. Akıllı bir şekilde bunu anlatamam mı? Dedi. İnşallah anladık. Peki burada öbür konuya geçmeden bir soru soralım. Herkes nasibine mi razı olacak? Yani bize şeriat böyle düştü. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Hepimiz Rabbimizin razı olduğu şeyin en son noktasında göz tutacağız. En son noktasında. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin imanda en iyisi Ebu Bekir Ebu Kuhafe'dir dedi. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh ümmetimizin en iyisidir dedi. Tamam. Bu ne demek? Bu ümmetin en üstün adamı iman bakımından, amel bakımından Ebu Bekir radıyallahu anh ise Allah'ta Kur'an'da yarışın ey müminler. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Yarışacak olan burada yarışsın diyorsa eğer, o zaman bana Allah-u Teala Ebu Bekir gibi olmak için koş diyor. Sahabi olabilir miyim? Olamam. Bir daha mağaraya mı girecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ben de mağarada Ebu Bekir'in yaptığını yapacak? Olamam. Sahabi olamam. Ne olabilirim? Onu severek, kafama yerleştirerek, becerebildiğim kadar da koşarak Ebu Bekir olmak isterim. Olur muyum? Olamam elbette. Yani eşekle uçak nasıl yarışacak? Der gibi komik bir şey olur bu belki. Ama kıyamet günü herkesi Allah gerçekleştirdiği ve uğruna fedakarlıklar yaptığı, edebiyat değil, fedakarlıklar yaptığı, sevdiğiyle diriltilince insanlar Ebu Bekir'in yanında bulursun kendini. Bu kadar basit. Gelirsin 1450 sene sonra ondan, gider kıyamet günü yanı başında durursun. Buna iman denir. Enes İbni Malik radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir hadisinden söz ediyor. Herkes sevdiğiyle diriltilecek buyuruyor. Kimi seviyorsan onunla olacaksın. Sonra Enes İbni Malik diyor ki dikkat edin. Bu hadis kadar mutlu olduğum bir hadis yoktur diyor. Çünkü ben Ebu Bekir ile Ömer'i çok seviyorum. Demek ki onlarla dirileceğim diyor. Halbuki kendisi de sahabi. Ben de ne diyorum? Ya Rabbi Enes İbni Malik'in ayağının dibine koy beni diyorum. Ben Enes'i özlüyorum. Ama onun gözünde daha büyük bir hedef var. Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhüm cemiyen. Ben onları seviyorum. Allah herkese sevdiğini yanına koyacak kıyamet günü. Beni Ebu Bekir ile Ömer'in yanına koyacak. Çok büyük müjde kabul ettik bunu diyor. İdrak meselesi tabii. Ama boş versen işte paçayı kurtaralım yeter diye düşündün mü? Paçanı da kurtaramazsın sen. Ayağını da kurtaramazsın. Şeytan bundan istifade eder ve sömürür. İnşallah bu soru anlaşıldı. Yani vera diyorsun sen ey Gazali. Vera şeriatın dışında bir şey mi sorusuna cevap verdi. Geçelim. Fe in kulte izâ câzel behsu vel istiqsa'u an külli şeyin. Her şeyi araştıracaksak, böyle bir caizlik varsa, her şeyi derinlemesine inceleyeceksek, fesede aleyna ma ne'kudu fi hâze zaman. Bu zamanda yaptığımız her şey bozulur diyor 900 sene önce. Çok inceltme yani Gazali. Şimdi de zaten anneler babalar oğlum bu kadar inceltme diyorlar ya. Hakikaten o zaman da deniyormuş. Bu kadar inceltme. وَتَعَذَّرَ الْاَمْرُ بِمَرَّةٍ عَلَى صَاحِبِ الْوَرَعِ. Yani vara sahibi için iş çok zor o zaman. اِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَلَاغٍ يُبَلِّغُهُ اِلَى الطَّاعَةِ. Yani geçinceye kadar bir şeysi olmayacak mı vara sahibinin? Nasıl elde edecek onu? Yani esnafla ilişkin olmasın, devletle ilişkin olmasın. Ortada kalırsın o zaman. Vera diye bir şey olmaz diye bir itirazın olursa fe'lem ona cevabım şudur diyor. Enne tarikal vera'i şedidün. Evet, vera dediğin yol çetindir. Ve enne men kasada sulukehu, birisi bu yola girecekse, vera yoluna girecekse feşartuhu, ona şunu şart koşarız. En yuvattine nefsehu ve kalbehu ala ihtimali şiddeti. Kalbine ve nefsine çetin bir yola girdiğini inandıracak. Öyle lafla süper bir İslam yuvası kuracağım demekle olmuyor bu işler. Bunun bir bedeli var. Yuvanı kurmadan daha en yakınlarının tepkisine hazır oluyorsun. Bedel ödeniyor. Yani ne deniyor? Dağ yükseldikçe fırtınası da yükseliyor. Rüzgarı da yükseliyor. Çukurda kaldın mı hiç rüzgar müzgar görmüyorsun. O da olabiliyor. Ve illa felâ yetimbu lehu zâlik. Yoksa verâ olmaz. Ve lihâdel ma'nâ sâral kesîru min ehlil verâ'i ve sâbikûne ilâ cebeli Lübnâne ve gayri. İşte bu yüzden daha önceki bölümlerde geçmişti. Cebeli Lübnan, Lübnan Dağı. Şimdi de mevcut bir dağdır. Herhalde bu Orta Doğu bölgesinde en yüksek yer orası olduğu için bu Hasan Basri mantıklı, ruhlu insanlar milletten bu belalı işlerden uzaklaşmak, gidip oralarda çadır kurmuş, oralarda yaşamışlar. İşte bunun için insanlar oralara gittiler. فَقْتَصَرُوا عَلَى اَكْلِ الْحَش۪يشِ وَثَمَرَاتٍ تَافِهَةٍ لَا شُبَتَ ف۪يهَا بِحَالٍ O dağdaki kuru otları yediler. Yenmeyecek kadar basit meyveleri yediler. Semeratin, tafihetin basit yiyecekler. Yani ağaçlarda böyle küçücük armutçuklar oluyor. Onları yediler. Niye? La şübete fiha bihalin. Dağdaki meyvede bir şüphe yoktur diye düşündüler. Femen semet himmetuhu ila neyli menziletil vera'il a'la. Kimin gayesi en üst vera düzeyine çıkmaksa fe aleyhi en yahtemile şedaide ve yasbir aleyha. O mecburen zorluklara katlanacak. Ve yesuke tarike ulaike. Şu adamların, o dağlara çıkanların yolunu tutacak. Liyenale menziletehum. Onların hedefine ulaşabilmek için. Ve amma in ekame beynen nas. İnsanlar arasında durursa. Ve ekle mimma yetedabelunehu fi yediğim. İnsanların yediği her şeyi yerse. Fel yekun indehu bi menziletil meyteti. Yani mecbur insanların içinde kalıyor ve yiyor. O zaman deyime çok dikkat edin. İsterseniz altını çizin. فَلْيَكُنْ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ Ölmüş hayvanın etini yer gibi yesin. Çünkü biz hayvanın et kesilmeden, kanı akmadan yenmesi caiz değil diyoruz değil mi? Öldü bir hayvan, geberdi deniyor mesela hayvan. Onu yiyebiliyor muyuz? Yemiyoruz. Peki aç kalsak yiyebilir miyiz? Aç kalsak yeriz. Ama ne kadar pirzola mı yaparız? Yok, ölmeyecek kadar. Açlıktan ölmeyecek kadar yeriz. İşte insanların içinde kalan, mecbur ben şehirde yaşamak istiyorum diyen de o kadar yemelidir. Çok yememelidir. Abartmamalı yani. Hala konumuz ne bizim? Helal gördüğümüz şeylerde bile abartı yapmamak lazım başlığını hala inceliyoruz. La yaktum aleyha illa inde darure. Yani o ölü etine hemen insan kebap pirzola yapıp haşlama yapıp yemez. Ölmemek için yer sadece. Sümme la yetenabelu mina illa miktara ma yubellihu ila taati. Yediği miktar da ancak ayakta durabilecek kadar olur. Kilolarla yemezsin. Fe yekunu lehu udrun fi zalika. Böylece onu özürlü kabul ederiz. Yani mazurdur deriz. Ve la yedurruhu in kana fi aslihi şubhetun. Böylece de aslında şüphe vardır veya yoktur olması zarar vermez ona. Diyelim ki evet bu ölü hayvan. Ölü hayvan haram yemiyoruz ama açlar ölecek bir adam yiyebiliyor. Domuz eti diyelim, ölü hayvan demeyelim. Zarurette yiyebiliyoruz. Bu şehir hayatındaki şüpheli şeylerde de Allah benim ziyafet üstüne ziyafet çektiğimi görmez de takatim ailece ayakta durabilecek kadar yediğimizi görürse bu bizim için bir zararlı olmaz. İnnallâhe teâlâ evlâ bil uzri. Allah özürleri bizden önce kabul eder, merak etmeyin. Ve lihâdâ kâle Hasanul Basri rahimehullâhu teâlâ. Hasan Basri kimdir? Hicri 153 yılında vefat etmiş rahmetullahi aleyh. Allah'ın veli kullarından tabi'i neslinin en büyüklerinden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Hasan Basri dedi ki fesedes suku fe aleykum bil kuti. Artık pazarlar, çarşılar bozuldu. Erzak kadar yiyin, yani depolamayın. Günlük yiyecekle meşgul olun. Yok. Bu biraz önce hata ettim. Hasan Basri'nin ölümü 153 değil. Şimdi burada Vuheyb İbnül Vard isimli zat var. Onun ölümü 153. Fakat belagani an Vuheyb İbnül Vard rahimehullah ennehu kâne yücev'u nefsehu yevmen ve yevmeyni ve selâteten. Bu zat Vuheyb İbnül Vard rahmetullahi aleyh bir gün, iki gün, üç günlük açlık terapileri yaparmış. Bir gün aç kalır, iki gün aç kalır, üç gün aç kalırmış. Sümme ye'hudu ragifen, sonra bir ekmek dilimi alır ve yekulu dermiş ki Allahümme inneke te'lemu enni la akva alel ibadeti ve akşad da'f. Allah'ım bu ekmekten de yemesem ben ibadet yapamayacağım diye üç gün yemek yemiyor da sonra bir ekmek alıyor. O ekmeği de şüpheli bulduğu için yani özür diliyor ya Rabbi. Başka türlü ibadet yapamayacağım. Affet. Ve illa lem akulhu. Böyle bir ibadet yapma derdim olmasa bunu da yemezdim. Allahümme in kâne fî şey'un min habetin. Bunda bir caiz olmayacak bir pislik varsa bunda ya Rabbi. Ev haramin, haram varsa felâ tuâhidnî bihî. Aman buna beni mağfiret et, muhasebe etme der. Sümme yubil yebullu er-ragîfe fil mâi ve yekülü. Kuru ekmeği suya batırır. Çünkü odun gibi bir ekmek herhalde. Islatıp yermiş. Kult, ben derim ki böyle bir soruya karşı فَهَذَانِ الطَّرِيقَانِ لِلْطَبَقَةِ الْعُلِيَا. Yani bu şiddetlere katlanma ve dağa çıkmakla ilgili bahsettiğimiz iki yol, hem dağa çıkmaya hazır olacaksın hem de tahammülün yüksek olacak. Bu لِلْطَبَقَةِ الْعُلِيَا مِنْ اَهْلِ الْوَرَعِ ف۪ي مَا نَعْلَمُهُ. Gazali'ye göre bizden çok yukarıdakilerin, Allah dostlarının işleri bunlar. Ve emmâ men dûnehum, bizim gibi aşağıda olanlar için, yani öyle büyük takva sahibi olmayanlar için, felehum ihtiyatun ve bahsun an miqdarin. Herkes kendine göre bir ihtiyat, bir inceleme düzeyi oluşturmalıdır. Ve lehum eydan nasibun minel vera'i ala miqdar. Yine de kendilerine vera düzeyinden de bir ölçü bırakmalılar. Ve bi kadri ma tete'anna tenalu ma tetemenna. Şimdi bunu yazınız. Hem Arapça öğreniyorsunuz. Bi kadri ma tete'anna tenalu ma tetemenna. Hatta masanın üstüne yaz. Yorulduğun kadar hedefine varırsın. Demek bu. Tete'anna eziyet çekmek. Tenalu ulaşmak. Tetemenna temenni etmek, hayal etmek. Yorulduğun kadar temenni ettiğin şeylere yükselirsin. Çok şey istiyorsun, az yoruluyorsun, az alırsın. Olur. Vallahu Teala la yudî'u ecre men ahsana, la yudî'u ecre men ahsana amela. Allah çalışanın çalıştığını boşa çıkarmaz. Ve alîmun bimâ yef'alûn. Yaptıklarınızı Allah yaptıklarını biliyor. Fe in kîle, denirse ki فَهَذَا جَانِبُ الْحَرَامِ. Sen bize haram konusunu anlattın. Haramdan korunmayı. فَاخْبِرْنَا عَنْ جَانِبِ الْحَلَالِ. Helal konusunda da bize bilgi ver. وَمَا حَدُّ الْفُضُولِ اَلَّذ۪ي يَلْزَمُ مِنْهُ الْحَبْسُ وَالْحِسَابِ. Fudul neydi daha önce geçmiş? Fazla. Mubahta fazlalık. Helalde fazlalık. يَلْزَمُ مِنْهُ الْحَبْسُ وَالْحِسَابِ. Hesap biliyoruz, kıyamet günü hesap sormak. El-habz, durdurulmak demek. Yani mahşerde bir dakika sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Öyle cennete gidenlerle beraber gitmek yok. Dur burada bakalım. Denecek fazlalık oranı nedir? Ne kadar fazla tüketirsem, hop senin hesabın çok, dur bakalım der melekler. فَاَخْبِرْنَ evet. وَمَا الْمِقْدَارُ الَّذ۪ي اِذَا اَخَذَهُ الْعَبْدُ يَكُونُ ذَٰلِكَ اَدَبًا وَلَا يَكُونُ فُضُولًا وَلَا عَلَيْهِ ف۪ي حَبْسٌ وَلَا حِسَابٌ. Yani hangi miktarda kul tüketici olursa o tüketisi edep sınırları içinde kalır, fazlalık sayılmaz, Allah onu durdurup hesap çekmez, hesaba çekmez. Ne kadardır? Fazlalığın oranını konuş bize demek oluyor. Çünkü haramı konuştu. Haramlardan vera olsun. Bir de fazlalık meselesi var demişti. O fazlalık ne kadar? يُقَالُ لَهُ. Ona denir ki en ye'huzehu'l abdu mafahiran mufahiran mukatiran mubahiyan muraiyan. Mufahir, fakirlere karşı kibirli demek. Kul bir şeyi fakirlerin düzeyinde olmamak, onlara karşı forslu olmak için alıyorsa abartmış sayılır. Eğer onunla kendi yaşıtlarına karşı mübahiyen fors atmak demek. Fors atmak için kullanıyorsa murailik yapmış olur. Muraice almış olursa bu fazlalık olur. فَيَكُونُ الْاَخْدُ مِنُوا فِعْلًا مُنْكَرًا. Yanlış bir iştir bu o zaman. يَسْتَوْجِبُ عَلَى ظَاهِرِ فِعْلِ الْحَبْسَ وَالْحِسَابِ. Böylece kıyamet günü durdurulup hesap sorulacak düzeyde kalmış olur. وَاللَّوْمَ وَالتَّعْيِيرِ. Kınanır, ayıplanır kıyamet günü. وَهُوَ مُنْكَرٌ وَشَرٌ. يَسْتَوْجُعُبُ عَلَى بَاطِنِ فِعْلِهِ وَهُوَ التَّكَاثُرُ وَالتَّفَاقُرُ عَذَابَ النَّارِ. Bu münker. Münker neydi? Allah'ın razı olmayacağı çirkin iş demek. münkerdir, şerdir. Bunun iç dünyasında, yani bu daha lüks tüketmek, aynı telefonu kullanmamak diyelim şimdi biz. Yani talebeler bile bu telefonu alıyor artık. Ya köylüler bile bu telefonu kullanıyor diyorsun ya, ondan sonra aldığın her telefon fuzuliliktir. Ne demek köylüler de kullanıyor? Sen fuzuli iş yapıyorsun. Fuzuli de hesap gerektiriyor. Dur bakalım, hesabını ver demeyi gerek. Aynı telefonu daha teknolojik, daha düşünce bozulmuyor diye alsan hiçbir sakınca olmayacaktı halbuki. Köylülerin düzeyinde olmasın diye, yaşlıların düzeyinde olmasın diye alınca ne oldu? Tekâsür ve tefâhur oldu. Tekâsür, tefâhur da nedir? Azâbun nârın sebeplerinden biridir. Ve zâlikel kastun minhu ma'siyetun ve zenbun. Böyle bir şey düşünmek bir günahtır, masiyettir. Likavli teâlâ, Allah ne buyuruyor? İnnemâ l-hayâtu d-dünyâ le'ibun ve lehbun ve zînetun ve tefâhurun. Bu Hadid suresinin 20. ayeti, dünya hayatı oyundur, eğlencedir, süstür, tefahurdur. Tefahur ne? Köylülerin telefonunu mu kullanacağız biz? Yaşlı telefonu mu kullanacağız? Ben buna bir örnek vereceğim. Şimdi kadınlar arası kavramlar bana gelen sorulardan dolayı çok gündemimde oluyor. Ben kadınlarla beraber yaşamıyorum elbette. Şimdi Hacı Nene ayakkabısı diye bir ayakkabı var. Hacı Nene ayakkabısı diyorlar ona. Ayakkabı üreten bir arkadaşımda da gördüm. Bu ayakkabı ne dedim? Bu Hacı Nene ayakkabısı dedi. Ya ne demek Hacı? Hacca gidince mi geliyor? Yok dedi, yani yaşlı mı demek dedi. Yaşlı ayakkabısı diyoruz biz buna dedi. Genç bir kızın ayakkabı mağazasına gidince ayakkabıcı ona bu ayakkabıyı buyur sizin ayağınıza göre dese, ben Hacı Nene ayakkabısı mı giyeceğim dese, tefahur bu. Çünkü öbür insanı itmek var bunda. Kibir var. Aynısı dese ki daha güzel süslü ayakkabı istiyorum dese hiçbir sakıncası yok. Öyle. Süslü ayakkabı giymek haram değil ki. Kendini başka bir insandan daha seçkin kulu gibi Allah'ın görüyorsun ve bu namazda, oruçta değil ama. Ben niye ihtiyar gibi nafile namaz kılacakmışım? Zaten zor eğilip kalkıyor. Ben daha fazla okurum. 5 sayfa her rekatta okurum desene. Orada Hacı Nene namazına Allah kabul etsin diyorsun. Ayakkabıya gelince Hacı Nene ayakkabısı oluyor ya, iticilik var. İnsan öbür insanı ittiği an Allah orada ona hesap soruyor. Evet, haram değil ama bir dur bakalım, o nimetin hakkını verdin mi sen diye bir sorsa yandın zaten. Zaten orada yandın. وَفِلَا اَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Böyleleri için ahirette şiddetli bir azap vardır. Niye? Çünkü Allah'ın nimetleri üzerinden insanlık taslıyorlar. Halbuki insanlık nimetler üzerinden yarışmak değildir. Ahlak ve din üzerinden yarışmaktır. Takva üzerinden yarışmak. وَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurdu? Men talebe dünya helalen mübahiyen, mukâsiren, müfâkiren, murâiyen. Kim dünyayı helal ama başkalarına fors atmak için, çok malım var demek için, kibirlenmek için, riya yapmak için elde etmeye çalışırsa, lakiyallâhe teâlâ ve huve aleyh gadban. Allah ona küsmüş olarak kavuşur. Neuzübillah. فَالْوَعِيدُ عَلَى قَصْدِهِ ذَٰلِكَ بِقَلْبِ وَعِيد tehdit demek. الْوَعْدُ söz vermek, müjde etmek demek. الْوَعِيدُ bunlar benzer kelime. الْوَعِيدُ azapla tehdit etmesi Allah-u Teala. الْوَعِيدُ buradaki وَعِيد yani Allah'ın azap tehdidi. عَلَى قَصْدِهِ ذَٰلِكَ بِقَلْبِ kalbinde böyle bir düşünce olmasından dolayıdır. Yoksa o ayakkabı haram değil. O telefon haram değil. Mesela biz evimizdeki eşyayı değiştirelim. Niye değiştiriyoruz? Bizim çocuğumuz evlendi. Artık kaynana kaynata olduk. Kaynana kaynata olarak şöyle borçla düğün yapmadığımız belli olsun canım. Oo, bir dakika. Eskidi mi eşyanız? Yok. Sadece niye değiştiriyorsunuz? Yani kudretimiz var göstermek için. Tefahur, tekâsür, elhâkümüt tekâsür. Bu tehlikeli. Ama elhamdülillah düğünden para artırdık. Bu koltukta zaten bu evde bu işte minderler yırtıldı, hep toz yapıyor. Atılacak bunlar, hiçbir zarar yok. Kıyamete kadar herkes aynı tencereyi kullansın buyurmuyor Allah-u Teala. Tencere delindi diyelim. Akıtıyor. Haram, atamayız. Ya tamir ediliyorsa edersin, etmiyorsa atarsın, urdacıya verirsin. Ölünceye kadar herkes aynı tencereyi, aynı bardağı kullanacak. Kırıldıysa bile yarısıyla içeceksin, üstü kırıldı diye. Böyle bir kural yok dinimizde. İnsanlığı birbirimize force atmak için kullanmayı istemiyor Allah-u Teala. Allah'a kulluk yaparken force atın birbirinize adeta istiyor. Yani takvada yarışın. وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Kapitalist mantıkta yarışmayın Allah buyuruyor. Yoksa nimet fazlalığında bir sıkıntı yok. Bu birinci gerekçeydi. Neyin birinci gerekçesi? Helalde aşırılık nasıl olur? Onu ne dedi? Ehadüa birincisi, kibirlenmek, fors atmak için elde ediyorsun helali, yasak. Vel kısmus sani, ikinci sıkıntı nerede olabilir? En yekudel halale li şehveti nefsihi la gayru. Nefsinin şehveti için alıyor. Başka bir derdi yok. Tüketme hastalığı diye bir hastalık bu aynı zamanda. فَذَٰلِكَ مِنْهُ شَرٌ. Bu da bir hastalık. Nefsini kudurtuyorsun. يَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ الْحَبْسَ وَالْحِسَابِ. Bundan da bir hesap çıkacaktır. لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. O gün nimetler için muhakkak hesaba çekileceksiniz. Tekâthür suresinin 8. ayet, El-Hakim Tekâthür suresindeki. Yani hesabı verilecek şeyleri sadece daha fazla tüketmek için, parayı harcamış olmak için, cumartesi boş dolaşmamak için AVM'ye giden ruh bu ruhtur. Cumartesi tatil. Yahu ne güzel tatil işte, sıla-i rahim yap, spor yap, yürüyüş yap, evde eğlence yap. Yani illa insanoğlunun sürtüne sürtüne yürüdüğü bir AVM'ye mi gitmek gerekiyor diye düşünmeli. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Deylemi'nin Firdevs isimli kitabında rivayet ettiği bir hadis, et dünya, dünya dediğiniz şey, helâluhâ hesâbun, helal olanının hesabı var, ve harâmuhâ ikâbun, haram olanının da azabı var. Hesap başka, azap başka tabi. Azap kesin ceza demek. Hesap ne? Dur, tamam, hayırlı uğurlu olsun, telefon almışsın. Nasıl aldın? Parayı nereden buldun? Nerede kullandın? Sonra ne yaptın? Hesabı sorulmadan olmaz ki bunların. Madem hesabı var, çok tükettikçe çok hesap. Az tüketirsen inşallah az hesap diye düşünmek lazım. Vel kısmü sâlis, üçüncü kısım, en ye'hude minel halâle fî hâlil uzri kadran yeste'inu bihi alâ ibâdetillâhi teâlâ. Üçüncü bölümü de bu, helalin ne kadarı fazlalık sayılı da o kadar alıyor ki Allah'a ibadet etmek ve insan olarak yaşamak için yeterli miktarda tüketiyor. Buna asgari düzey diyoruz. Ve yaktasiru ala zalike, bununla yetiniyor. Fezalike minhu hayrun ve hasenetun ve edebun. Böylesinin yaptığı hayırlıdır, hasenedir, yani sevaplıdır ve edeplidir. Fela hisabe aleyhi ve la ikab. Onun ne hesabı olur, ne ikabı olur. İnsan bir çorba, bir tas çorba içti diye hesap vermez kıyamet günü insan. Ama doyduğun halde, doktor sana yeme dediği halde 3 tas daha içersen, gel bakalım helaldi ama niye sen yahu inek kadar yedin diye sorar Allah-u Teala. Bel yestevcibu aleyhil ecre vel medhete. Bilakis Allah'tan bir övgü de alır, ecir de alır. Niye? Yediği, içtiği, ayakta durmak insanca var olmak için, hayvanca yaşamak için değil. لِقَوْلِهِ تَعَالَى اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. Bakara suresinin 212. ayeti bu. 12. ayetinden. Onlar için yaptıkları işlerden bir nasip vardır buyuruyor Allah-u Teala. وَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا. Kim dünya eşlerini, dünya rızkını helal olarak elde ederse, istiğfafen anil meseleti, kimseden istemez, dilenmezse, ve taattufen ala cari, komşusundan merhamet dilencisi olmazsa, demek bunlar hiç iyi şeyler değil, ve sa'yen ala iyalihi, ve üstelik de çocuklarını geçindirmek, ailesini geçindirmek için yaparsa bunu, ca'e yevmel kıyameti, o kıyamet günü geldiğinde, ve vecuhu kel kameri leyletel bedri, ayın 14'ünde nasıl gökyüzünde ay parlıyorsa, onun yüzü parlak olarak gelir kıyamet günü. Neden? Çünkü aslında ana derdi çoluk çocuğunu geçindirmek, insanca yaşamak. Gidip de komşularına ya benden apartman katkısı almasanız ya biz çok zorlanıyoruz, taksitleri ödeyemiyoruz diye yüz suyu dökmüyor. İnsanlardan istemiyor, ricada bulunmuyor. İffetiyle, ahlakıyla bu işi yapıyor. Allah-u Teala onun yüzünü ayın 14'ü gibi parlak olarak kıyamet günü kaldırır mezarında. Ve zelike... Neden bu böyle oluyor? Lemma kasada bihi hadil kasta el mahmudete lillahi subhanahu teala. Çünkü o bu tür yaşantıyı Allahu Teala'nın vechini yani rızasını kazanmak için yapıyor. Yani Rabbim benden razı olsun. İnsanca yaşayayım, kimseden dilenmeyeyim, kimseye yalvarmayayım. Fe hadi bu iş böyledir. Fe'lemha. Bunu iyi anlamış ol diyor. Allah gazalemize rahmet etsin. Ondan razı olsun. İnşaallahu Teala bu dinlediklerimizle biz de bir şeyler yapmayı beceren kullardan oluruz. Evet, şunu da dersin sonunda ilave edeyim. Bazı Müslüman kardeşlerimiz o kadar otomatiğe bağlamışlar ki hayatı. Bir şeyi istiyorsun, oluyorsa oluyor, olmuyorsa vazgeçiyor. Tıpkı ne gibi? Lokantaya gidiyor, 5 tane lahmacun yap bize diyor. 10 dakika bekliyor, abi lahmacunlar gelmedi mi diyor. Abi işte şunu yap, kalsın o zaman başka bir şey ver diyor. Yani 5 dakika beklemiyor. Çünkü her şeyi otomatiğe bağlamış. İstiyorsun oluyor, istiyorsun oluyor. Velev ki mucize olsun, anında olacak. Kulluk böyle bir şey değildir. Bütün Müslümanların en büyük hedefi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile son nefes vermektir. O arada düşmeler, kalkmalar, çok yükselmeler hiç önemli değil. Bir insan düşünün, yani ashab-ı kiramı aratmayacak ibadetler yapıyor ama son 3 gününde küfre girdi, öyle öldü gitti. Ne işe yarayacak onlar? Bir sevap olarak bir şey görmeyecek. Başka bir insan düşün. Ebu Cehil'e rahmet okutacak kadar neredeyse kötüydü. Son 3 gününde Allah kalbine hidayet verdi. İman etti. Kelime-i Tevhid'le öldü. İman ettiği gün saati açıldığı için onun 3 günü de çok güzel olduğu için cennete girecek. Hedefimiz son kelimedir. Son nefestir. Dil ile söylemek tabii asıl hedef ama ruhumuz, aklımız da o kelime-i tevhid eksenindeyken nefesimizi tüketmektir. Bütün bu kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, akıttığımız gözyaşları, ibadetlerimiz ne diyorsak artık bunların hepsi o son nefes öyle olsun diyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin son durumu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ise o cennete girecek. Namaz niye kılıyoruz? Gece uykusuz niye kalıyoruz? Niye mümin kardeşlerimize ilgileniyoruz? Niye İslam davası diye bir davası? Niye Kudüs'le ilgileniyoruz? Niye hac ediyoruz? Niye şeriat ehli olmaya çalışıyoruz? Son durum öyle olsun diye. Dolayısıyla şimdi gazalemizden bunları öğrendik. Deyip bir kenara atarsak zaten nereye gittiğimiz belli oluyor. Tamam, bundan sonra böyleyim. Karar verdim. 2 gün sonra baktık ki bu dönüşüm olmadı. Biz o zaman Gazali'yi boşuna okuyoruz dersek gene yanlış yoldayız. Bu bir süreç. Kim annesinden süt emdiği için annesi sabahleyin süt emzirdi, akşam da emzirdi. Sabahleyin uyandılar ki 25 yaşında 50 kilo oldu. Böyle bir mucize var mı? 3 gün süt emdiği için. Bir sene süt emiyor çocuk da gene 10 kiloluk bir çocuk oluyor. 10 kilo da olmuyor bazen. Bir deri bir kemik çocuk oluyor. O kadar da süt emziriyor annesi. Mama veriyor gene olmuyor. 10 yaşına gelince bir daha 40 kilo oluyor. Din hayatı da böyle. Gazali bir günde bizi cennete sokacak heyecan veriyor ama uygulaması bunun bir gün değildir. Bu gerçekçi olmak lazım. Sabırla, sebatla, yılmadan, yıkılmadan bir ömür geçiren biiznillahü teala hedefe ulaşır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.